Ayrım 11, Salyangoz, Hayko, Bağdat, sayfa 156. Bu da benim gazete ilanımdır. Erdoğan'ın 1915 soykırımında katledilen Ermeniler için sunduğu taziyeyi asla hafife almadım. Devletin 99 yıldır sürdürdüğü nefret ve inkar politikasının değişme ihtimaline karşı üzerime yüklenen sorumluluğu kabul ettiğimi geçen yazımda çok net belirtmiştim. Bizler atalarımızın hatıralarına gönderilen bu selamı hak adına alıyoruz. Aleyküm selam. Fakat birkaç gündür bu nezaket ortamını sulandırdığını düşündüğüm bazı gelişmeler ile karşılaşıyoruz. Mesela Kadim Ermeni Kilisesi'nin AKP marifetiyle Ermeni halkı tarafından seçilmeden vekaleten göreve atanan tek patriği Aram Ateşyan şöyle buyurmuş: Sayın Başbakanım, bu açıklamasıyla ortaya koyduğu yaklaşım acılarımıza su serpti. Açıklama Türkiye'ye karşı olanlara da verilen bir cevaptır. Patrikhanemiz ve şahsım adına memnuniyetimi bildiriyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Kim kardeşim bu Türkiye karşıtı düşmanlar? Ne demişler de düşman olmuşlar. Memlekette veya dışarıda hem soykırımın mağduru olup hem de sırtını Türk devletine dayamadan onurluca acısının peşine düşmüş insanların içinde de var mı bu düşmanlardan? Surp Purgiç Hastanesi YKB Bedros Şirinoğlu ise ailesi adına verdiği ilanda şöyle anlatıyor hislerini: Bizlere ilkleri yaşatan başbakanımız, güzel adam Sayın Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajınıza en içten teşekkürlerimizi arz eder, ben ve ailem adına kötü günlerde hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimin torunlarına taziyelerimi sunarım. Elbette bu jestin içerdiği mesajı algılıyorum. Fakat bu ilanda yaşadığımız ilkler meselesinde sayılması gereken önemli bir ayrıntı atlanmıyor mu? Yaşımızın erdiği dönemi hesaplayacak olursak 12 yıllık AKP iktidarı en çok Hristiyan'ın katledildiği ve katillerinin aramızda hesap vermeden gezindiği dönem değil mi? Tek tek uğraşamayacağım, ben en iyisi kendi ilanımı vereyim. Sayın Başbakan, bu meselenin çözümü için dayanacağımız yegane güç gerçekliktir, samimiyettir. Türkiye hükümetinin veya dünyadaki herhangi bir parlamentonun beyanında reel politik hamleleri aşan bir samimiyet arayışı içinde değilim. Bu mesele adalet meselesidir. Samimiyeti ise halk inşa edecektir. Taziyeniz bu inşa süreci için çok önemlidir. Ben atalarımın iddiatçılar tarafından soykırıma tabi tutulduğuna, yaşadıkları yerlerden sürülürken bıraktıkları malın mülkün mirasçılarının kul hakkı olduğuna, onların hatıralarının saygıyla anılması gerektiğine inanıyorum. Katil ile aramıza mesafe koymanın önemine, Türkiye'li çocukların sırtlarına bindirilen bu anlamsız yükün kaldırılması için çabalamaya mecbur olduğumuza inanıyorum. Fakat bunun için yapılacak işler listesini yanlış bir sıralama ile dizdiğinizi düşünüyorum. Verdiğiniz namus sözünü tutunuz. Ergenekon, paralel devlet gibi isimler verdiğiniz yapılar sizi hedef aldığında neler yapabileceğinizi gördük, izliyoruz. Peki bizim için neden davranmadınız? Hrant Dink'in katillerini bulunuz. Cinayet dosyamızda adı geçen ve her birine terfiler verdiğiniz kamu görevlilerinin sorgulanmasını ve yargılanmasını sağlayınız. Ankara'nın karanlık dehlizlerinde, yani yanı başınızda gizlenen günümüz Ermeni katillerini ortaya çıkarınız. Arkadaşımız vurulduktan 8 yıl sonra elimizde sadece o gün Samaz ve onunla kahramanlık posteri çektiren devletin fotoğrafı var. Bu malzemeyle adalet arıyoruz. Anlaşılan o ki Ermeniler de kendilerine devlet lu fetvacılarını, muktedir korucu başlarını, gazetecilikten vekilliğe göz kırpan kendi Mehmet Metinerlerini icat eder oldular. Kulağınızın dibinde onların sesi çınlarken asıl olan gerçeklerden uzaklaşmayınız. Soykırımın yaralarını sarmak istiyorsanız icraata son kayıplarımızdan başlayınız. Sevak Balıkçı'nın, Hrant Dink'in katillerini bizden iyi tanıyorsunuz. Onları saklamayınız. Saygılarımla. Bu yazı 30 Nisan 2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Az daha milletvekili oluyordum. Baksanıza, şaka maka köşe yazarı olmuşum. Söz soykırımdan açılınca sağında solunda eksik kalmasın diye kitabın eğlencesini bozdu. Tamam söz yine çok eğleneceğiz. Madem kişisel hikayemi anlatıyorum, kesinlikle atlamamam gereken bazı dönemler var. Gelin birkaç yıl geriye gidelim. Zaten bizde zaman çok hızlı gidermiş gibi yapar ama sonra bir bakarız bir arpa boyu yol kat edememişiz. 2011 seçimleriydi. Sizlere değişik vesilelerle bir Ermeni lazım durumlarından bahsedip duruyorum ya. Bu seçimlerde de AKP, CHP ve BDP gibi partilerin adayları arasında bir Ermeni'yi de gösterecekleri sıkça konuşulur olmuştu. Bir Ermeni milletvekili aday adaylığı meselesi ilk AKP çevresinden soruldu bana. Ne oldu? Şaşırdınız mı? Son dönemlerde yaşadığımız siyasi iklimin sertliği içinde artık dostluğumuzu kaybettiğimiz sevgili Hilal Kaplan'ın önerisiydi bu. Kabul etmedim elbette. Daha sonra Markar Esayan'ın da davet beklediğini duyar olduk. Bu performansıyla ilk seçimlerde inşallah diyelim artık Markar için. Eş zamanlı olarak daha önce baskın oran seçimlerinde organize olmuş kesimler BDP destekli bağımsız adaylık için benim ismim üzerinde uzlaştılar. Bu fikri Genel Başkan Selahattin Demirtaş'a iletmek için temsilci bir kadro kuruldu. Garo Paylan, Mithat Sancar, Roni Margulis, Ahmet İnsel, Cengiz Algan, Pakrat Estukyan ve ben. Mithat abi zaten Ankara'da yaşıyor. Geri kalan kadro bir transporter minibüs kiralayıp şoför koltuğuna Garo'yu geçirip düştük yollara. Eğlenceli bir yolculuktu. Böyle bir kadronun yol boyunca ağır siyaset konuşacağını düşünüyor olabilirsiniz. Düşünmeyin. Esprilerle, sohbetlerle, vasıflı şoförümüzle uğraşarak vakit geçirip anlamadan vardık Ankara'ya. Yolda Ahmet İnsel'in önerisiyle bir karar alındı. Meclise gidecek ekipte benim de olmam garip kaçarmış. Kız istemeye gitmiş gibi olurmuşuz. Ne olacak? Beni bir restorana bırakıp kendileri gittiler Selahattin Bey'in yanına. Bütün bunların bir mizansen olduğunu, beni orada bırakıp İstanbul'a döneceklerini düşünmedim desem yalan olur. Teklif BDP yönetimine sunuldu. Arkadaşlar, sunuldu değil mi? Bakın anlatıyorum. Sunulmuştur canım, hepsi koca koca adamlar. Böylesi bir adayın gösterilmesinin milliyetçiliğe ve resmi ideolojinin hayratlığına karşı içerdiği anlam anlatıldı. Ya da bu bana bizim fazladan yüklediğimiz bir anlamdı. Sonrası cevabı bekleyerek geçti. Olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılacaktı bizlere. Hala bekliyoruz. Önerilen İstanbul 2. bölgeden daha sonra Sırrı Süreyya Önder seçildi. Sırrı abinin Agos'a uygun Ermeni aday bulunamadı diye demeç vermesi ise hala aramızda kavga sebebidir. Ama artık kızgınlıkla değil, birbirimizi kızdırmak için kullandığımız tatlı bir atışma malzemesi haline geldi diyebilirim. Ermeni adayın o seçimlerde niye tercih edilmediği konusuna gelince, bazı öngörülerim var elbet. Fakat birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımız olan bir dönemde söylemeyeyim. Bütün bu olanlardan sonra minibüsteki arkadaşlar Mithat abiyi arayıp Hayko bu milletvekilliği adaylığına çok inandı Mithat, çok etkilendi. Nasıl olsa milletvekili olacağım diye işi gücü bıraktı. Acayip para sıkıntısı çekiyor şu sıra. Zaten bir garip davranmaya başladı diyecekti. Bir süre sonra da ben arayıp Mithat abiden uzun bir pazarlık sonucu en son 800 TL borç isteyecektim. O parayla meyhaneye gitmeyi düşünüyorduk elbette. Neyse, ne ben bunları size anlatmış olayım ne de siz duymuş olun. En başta bu hainliği yapanlara ayıp etmiş olurum. Her ne kadar planı ben yapmış olsam da. Azı karar, çoğu zarar. Referandumdan ve aday olamadığım genel seçimlerden hemen sonraydı. 2012 işte. Benim için önemli sayılabilecek bir gelişme yaşadım. İMC TV'de program yapmaya karar verdim. Roni Malgulis'le fikrimi paylaştığımda aklımdaki hinlik çok netti. Hep bize halimizi soruyorlar. Artık biraz da biz insanlara hallerini, hatırlarını soralım. Roni gibi iflah olmaz bir geveze için kaçırılacak fırsat değildi elbette. Cuma geceleri bir saat süren bir Yahudili bir Ermenili bol sohbetli bir programda uzlaştık. Ne yalan söyleyeyim, bu kadar geniş bir kitlenin karşısına üstelik düzenli olarak çıkma fikri beni heyecanlandırdı. İMC TV batıda ne kadar popüler bilmiyorum fakat Ankara'nın doğusunda ilk üç kanaldan biridir diyebilirim. İlk konuğumuz sevgili Ahmet Hakan'dı. Teklifi götürdüğümüzde hiç düşünmeden evet dedi. Ahmet Hakan sonradan başlayacağım taraf yazarlığında da köşesinden bana destek verip durdu, sağ olsun. Politikacılardan Osman Baydemir, Ahmet Türk, Hüseyin Çelik, Galip Ensarioğlu, Binnaz Toprak, Abdullah Demirbaş, Fırat Anlı gibi konuklarımız oldu. Gazetecilerden ise Rıdvan Akar, Mete Çubukçu, Balçiçek İlter, Mümtazer Türköne, Bülent Keneş, Robert Koptaş, Cengiz Çandar, Ömer Laçiner, Yıldıray Oğur, Mihail Vasilyadis, Ragıp Zarakoğlu, Ümit Kıvanç, Orhan Kemal Cengiz gibi dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Ahmet Kaya'yı andığımız programda ise Gülten Kaya'ya sarılarak özlem giderdik. Televizyon bana önemli bir şey hatırlattı. Daha çok insana konuşmak yükü azaltıyormuş. Git başka ülkede tweet at. Kimse kendini kandırmasın. Sosyal medyanın askerleriyiz hepimiz. Özellikle ben artık bir bağımlı olduğumu itiraf edebilecek noktaya gelmiş durumdayım. Üstelik TV'de izlediğimizde ciddi bir adama benziyorsun. Sosyal medyada tam bir zevzeksin diye defalarca uyarı almama rağmen kendimi durduramıyorum. Sosyal medyada ağır abi taklidi yapmak istemiyorum. Artık siz de biliyorsunuz, değilim zaten. Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkacağını okuduğumda ben de 30 Ağustos'ta İzmir'den denize döküleceğim demekten geri duramıyorum mesela. En kritik maç zamanlarında bizim ruhban okulu ne oldu gençler diye sormaktan ve gelen cevaplar ile hep beraber eğlenmekten daha fazla ne keyif verebilir? Resmi ideolojinin kimliğime yüklediği tüm anlamlarıyla dalga geçmekten artık yüz binlerce takipçiyle bir olup bunların saçma olduğuna karar kılmaktan daha politik bir iş biliyor musunuz? Attığım her tweetten sonra git başka ülkede yaz bunları diyen ırkçılık karşısında günden güne kalabalıklaştığımızı görmüyor musunuz? Sosyal medyada kendi yalnızlıklarına hapsolduklarını varsaydığımız gençlerimizin gerektiğinde nasıl meydanlara çıktıklarını öğrenmedik mi? Müptezel bir sosyal medyacı olduğumdan siz yine de benim kanaatimi ölçü almayın. Ama sosyal medya muhteşemdir diyorum. İnsanlara ulaşmamda çok büyük bir katkı sağladı bana. Halkalı boyunlu kadınlar. Bütün bu olan bitenden ne anladım ben peki? Bir sürü şey haykırıyorum hayatta. Çocukluk hatıralarım iyi hatıralar mı, kötü hatıralar mı bilmiyorum. Çocukluk hatıralarımı seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Bunlardan daha mı güçlü çıktım, daha mı yaralıyım bilmiyorum. Kalabalıkların ve çoğunlukların motivasyonlarını taşıyamadım işte. Kendimi teslim edebileceğim kutsalları yendim tek tek. Ama iyidir ya, bazen lazımdır ya insanlara. Herkesin meşru bulduğu bir şeye dayanırsın. Bu güven verir insana. Ben ısrarla bu güveni başka başka yerlerde kendi ellerimle, el yordamımla icat etmişim. Kabile demişim buna, uydurmuşum. Belki anlattığım kadar ideal değil hiçbir şey. Belki ben öyle tarif ediyorum bütün bu olan biteni. Belki ben öyle görmek istiyorum. Belki de hayatın sırrını çözdüm. Belki de öyle gerçekten. Bu kitapla beraber tüm olanlara bir daha bakıyorum. Bu kitabı ben de okuyacağım. Merak ediyorum. Bendeki tortuyla aynı mı? Bana bir şey öğretecek mi bu kitap? Bu kitabı okuyarak hayatım hakkında ben de birkaç şey öğrenebilirim belki. Halkalı boyunlu kadınları ilk kez çocukluğumda televizyonda görmüştüm. Güney Amerika'da bir kabile. O kabilede insanlığın evrensel estetik ölçülerinin dışında bir bilgi var. Çocuk yaştan itibaren kadınların boyunlarına halka takıyorlar. Takılan her halka onun görünüşünü, vücut yapısını değiştiriyor yavaş yavaş. Her halka ile büyük ve yeni acılar çekiyor kadın. Vücudu o halkayı benimseyene, bütünleşene kadar sürüyor bu acı. Tam alışmışken sıradaki halkayı takıyorlar. Kabilenin en uzun boyunlu kadını, o kabilenin en güzel kadını olarak anılıyor. İfrit oluyorsun baktığın zaman. Dünyanın geri kalanı için korkunç bir görüntü bu. Yaratılış değişmiş, makul olan, meşru olan, ideal olan değişmiş. Fakat o kabilenin sanat eseri muamelesi yaptığı kadın gururlu ve mutlu bakıyor hep. Ve o kadınlar boyunlarındaki o halkaları bir daha asla çıkaramıyorlar. Boyun kırılıyor çünkü çıkardığın anda. Vücudun, omurgan, halkaların yardımı olmadan kafanı gövdende tutamıyor artık. Halkayı çıkardığında ölüyorsun. Halkalı boyunlu bir kadının hayata bakışı bizden farklı bir avantaj sağlıyor ona. Bir kafa boyu, belki bir buçuk kafa boyu yukarıdan bakabiliyor hepimize. Sanırım yaşadığım her şeyi bir halkaya benzetmeye başladım ben de kendi hayatımda. Dışarıdan bakıldığında bütün bu bilgilerimle, bütün bu yaşadıklarımla, meşru olan, makul olan aidiyetlerin tamamından azade farklı bir görüntü veriyorum. Çünkü o bütün öğretilmişin, bütün anlatılmışın dışındaki halleri algılamak zorunda kalmışım. Kalabalıkların içerisindeki öteki olarak. Ve her anladığımda bir halka daha takmışım. Zaman geçmiş onu hazmetmem için. Ermeni olmayı, Ermeni olmamayı, Türk olmayı, Türk olmamayı, Sadri alışığı, annemi, 6-7 Eylül'ü, adayı, Mino'yu, Ali'yi, evliliğimi, çocuklarımı, siyaseti, hayatımı. Her meselede yeni bir halka takılmış boynuma. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum. Halkaları çıkardığın anda ölüyorsun ya zaten. Kafamı kafamın içerisindekileri taşıyamam artık o halkalar olmadan ya. Yeni halkalar takmaya cesaretim var mı bilmiyorum. Bu benim elimde mi? Buna ben mi karar veriyorum? Bu halkaları ben mi alıp taktım kendime, birileri mi zorladı? Bazı halkaları biraz erken yaşta mı taktılar hepimize? Bir öncekinin acısı bitmeden yenileri mi takıldı? Ben mi tuttum taktım yoksa bilmiyorum. Ama illaki kendimi hep bir kabile üzerinden tarif edeceksem, bu kabile dünyada var olan kabilelerden hangisine benziyor diye sorsanız, lafı hiç uzatmadan halkalı boyunlu kadınların kabilesinden olmak isterim derdim size. Oralıyım galiba ben. Hayko Bağdat, Beyoğlu, Kınalıada, 2014. Kitabın sonu. 9 Nisan 2017. Sayfa 168.